Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, ben Özgecan Özgenç. Editörüm Aliye Altınışık'la birlikte günün öne çıkan gelişmelerini hazırladık. Onları aktarmak üzere karşınızdayım. Öncelikle DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın dün Habertürk'e konuk olmasıyla ilgili konuşacağız. Ana akım medyadan kendilerine ambargo konduğunu söyleyerek buna tepki göstermesinin ardından Beştaş'ın Habertürk'e konuk olması İstanbul'da AKP'nin şansını artırmak için DEM Parti'ye alan mı açılıyor şeklinde tartışıldı, yorumlandı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da DEM Parti'ye yaklaşımını konuğum Roj Giresun'la birlikte değerlendireceğiz. Seçimlere 17 gün kala siyasi partilerin ve adayların programı da yoğun ve medyaskop muhabirleri de sahada mümkün olduğunca takip ediyor seçim çalışmalarını. Ankara'da emekli lokali açılışına katılan Mansur Yavaş'ın programından detayları Berfin Bayır. CHP Genel Merkezi'ndeki seçim kampanyası toplantısını ise Cansu Timur takip ediyor. Gelişmeleri onlardan dinleyeceğiz. Konuklarımıza geçmeden önce size yine ufak bir hatırlatma yapayım. Yayınımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube katıl butonundan üye olarak üyelere özel paylaşımlardan, avantajlardan yararlanabilirsiniz. Patreon üzerinden Medyascope'a maddi destek de olabilirsiniz diyerek Meral Danış Beştaş'ın konuk olduğu programla başlayabiliriz. Dün Habertürk'e konuk oldu demiştik. Meral Danış Beştaş katıldığı programda adaylıktan çekilmeyeceğini ve yalnızca kendileri için oy istediklerini vurguladı. Kent uzlaşısı üzerine yeniden konuştu. Medyada kendileri olmadan partilerinin sürekli tartışıldığını söyledi Meral Danış Beştaş. Kürtlerin yalnızca seçim döneminde kime oy vereceğinin konuşulduğunu, muhafazakar seçmende iktidara tepki olduğunu, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın söylemleri üzerinden de Kürt seçmenin muhalefete tepkisini dile getirdi. Meral Danış Beştaş'ın bu yayınını Roj Giresun'la değerlendireceğiz. Roj Giresun yayınımızda. Hoş geldiniz diyerek başlayayım.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Dünkü program çok tartışıldı. Özellikle neden ve şimdi Meral Danış Beştaş'ın bu yayına konuk olduğu bir ana akım medya kuruluşlarından biri olarak değerlendirilen bu programda yaptığı açıklamalardan ziyade orada olması tartışıldı. Roj Bey, siz ne dersiniz bu konuda? Meral Danış bu yayına neden ve nasıl şimdi çıktı?
Ya şöyle, Meral Danış Beştaş'ın yayına çıkması davet üzerinedir ama muhtemelen bu daveti verenlerin neden aklına şimdi Meral Danış Beştaş geldi diye soracak olursanız sorunun cevabı da aslında basit. Uzun bir süredir aslında HDP'ye, DEM Parti'ye büyük bir ambargo olduğunu biliyoruz. Hatta Habertürk özelinde konuşacak olursak daha önce Habertürk'ün DEM Partilerin neden kanala çıkmadığını açıklayan uzun bir metni yayınlanmıştı Mehmet Akif Ersoy tarafından. Ve DEM Partili isimlerin bu yayınlarda neden bulunmayacağına dair de bir deklarasyonları vardı. Hatta bu DEM Partilerin fikirleri üzerinden ifade edilmişti. Görünen o ki yani aslında dünden bugüne DEM Partilerin düşünceleri değişmiş değil, eylemleri değişmiş değil, yeni bir aksiyon almış durumda değiller. Peki DEM Partiler neden Habertürk yayınına çağrılıyorlar? Veyahut niye DEM Parti'nin Diyarbakır, Kars, Iğdır, Van, Mardin adayları değil de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş davet ediliyor? Başta da ifade ettiğim gibi sorun cevabı basit. Çünkü büyük oranda DEM Partisi'nden İmamoğlu'na gidebilecek oylar veyahut DEM Partisi'nin alacağı oyun İmamoğlu'nun oylarını azaltacağı konusunda bir netlik var, bir belirleme var iktidar cephesinde. Bu hepimizin de araştırmacıların da kamuoyunda gördüğü bir durum diyeyim. Böyle başlamış olalım.
Yayınımıza başlık olan soruyu size sorarak devam edeyim. Söylediğiniz şeyi de biraz açmış oluruz diye düşünüyorum. Böylece İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın umudu DEM Parti seçmeninin partisine sadık kalması mı?
Şöyle söyleyeyim, evet, DEM Partisi'nin İstanbul adayı, DEM Partisi'nin alacağı o İstanbul seçimleri için net şekilde belirleyici. Ama şunu da ifade edeyim, örneğin Başak Demirtaş isminin bir defa aday gösterilmeyişi sonrasında zaten DEM Partili seçmenlerin herhangi bir adayda güçlü bir şekilde konsolide olma ihtimalleri çok zayıflamıştı. Ya Başak Demirtaş'ın adaylığı DEM Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarması kadar önemli demiştik yine bu yayınlarda. Çünkü öncesinde hatırlıyorsunuz, DEM Partisi İstanbul'da aday çıkaracak mı? Veyahut İmamoğlu'nu mu destekleyecek gibi tartışmalar dönüyordu. En nihayetinde DEM Partisi MYK'sı ve parti meclisinin uzun tartışmalar sonucunda aldığı karar DEM Partisi'nin İstanbul'da bir aday çıkarması yönündeydi. Ama DEM Partisi'nin tek başına aday çıkarması çok büyük bir belirleyici değildi. Evet, belirleyiciydi ama çok büyük bir belirleyici değildi. Özellikle Yeniden Refah Partisi'nin de aday çıkarması sonrasında DEM Partisi'nin salt aday çıkarma kararının bir şekilde nötrlendiğinden bahsedebiliyorduk. Ama sonrasında Başak Demirtaş isminin konuşulması ama bu ismin veto edilmesi, başka bir isimle sahneye çıkılması DEM Partisi seçmenlerinin bir defa kendi partilerine güçlü şekilde yönelmelerini engelleyen bir durum olarak ortaya çıktı. Bu iktidar cephesindeki güçlü rahatsızlıklardan birisi ki bu kamuoyu önünde de ifade edildi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum daha önce hatırlarsınız bazı yayınlarda DEM Partisi'nin neden Başak Demirtaş'a aday göstermediği yönünde bazı sistemlerde bulundu. Çünkü aslında kamuoyu araştırmalarında görünen şey Başak Demirtaş'ın aday olması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanma ihtimalinin imkansız hale geldiğiydi. Çünkü bu durum DEM Partisi'nin İstanbul'da son aldığı 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oyları büyük oranda konsolide edeceği anlamına geliyordu ve bu oyları konsolide etmesi durumunda da AK Parti'nin adayı seçimleri kazanacak gibi görünüyordu. Şimdi bugün dönüp tabloya baktığımız zaman kamuoyu araştırmalarına Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un bir iki adım önünde görünüyor. Bir iki adım bir iki puan önünde seyrediyor. Evet, fark çok yüksek değil. Ankara'daki kadar rahat değil muhalefet lehine. Ama bununla beraber kurumsal muhalefetin bütün dağınıklığına rağmen 14 Mayıs seçimleri sonrasındaki büyük moral bozukluğuna rağmen ve İYİ Parti'nin güçlü bastırmalarına rağmen vesaire Cumhur İttifakı'nın büyük oranda yapısını korumasına rağmen İmamoğlu önde görünüyor. Ve İstanbul seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için salt bir İstanbul seçimi değil, bir yerel seçim değil. Aslında bu seçimler, İstanbul seçimleri bu yerel seçimlerde siyasal anlamı en büyük olan seçimler. Yani diğer bütün illeri konuşabilmemiz için, bir siyasal çıkarım yapabilmemiz için İstanbul seçimlerinin bir siyasal anlamına dönüp bakıp öyle konuşmamız gerekiyor. O yüzden de herkes biraz İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Aslında Diyarbakır'dan baktığımız zaman da İstanbul seçimleri yine en az Diyarbakır seçimleri kadar gündem, bu seçimlere anlam yükleniyor. Hatta Diyarbakır'da 1 Nisan konuşuluyor ama İstanbul için dönüp baktığımız zaman 31 Mart seçimleri konuşuluyor. 31 Mart seçimlerinin anlamı bir başka şekilde ifade ediliyor. Şunu ifade edeyim, sorunuza tekrar gelecek olursa. Evet, bu kamuoyu araştırmaları 1-2 puan önde olması İmamoğlu'nun, bu farkın kapatılabilecek olması ve DEM Partisi'nin oylarının neredeyse 14 Mayıs seçimlerinin yarısı kadar altında seyrediyor olması iktidar için bir umut ışığı olarak DEM Partisi oylarının arttırılması olarak görülüyor diyebilirim.
Başak Demirtaş'la aralarında bir fark olmadığını vurgulamaya çalıştı dünkü yayında Meral Danış Beştaş ve seçmenlerinden oy alabileceklerini ve sadece kendileri için o istediklerini de vurguladı aslında. Ben şunu da size sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması olmuştu. Kürt seçmenine gönül bağı olduğunu söylemişti ve aramıza kimse giremez demişti. Meral Danış bunu da eleştirdi. Zaten arada kimse olmamalı. Hepimiz seçmene doğrudan temas etmeliyiz dedi. Siz bunu gözlemleyebiliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti, yani Kürt seçmen demeyeyim ama DEM Parti seçmeniyle arasına kimse giremez mi?
Ya bir defa böyle bir ifade zor, kullanması zor bir ifade. Ama şunu söyleyeyim, 2019 yerel seçimlerinde HDP desteği olmadan, yani İmamoğlu salt kendi çıkışlarıyla, kendi oyuyla İstanbul'da seçimleri kazanamazdı. Nitekim 17 bin oy farkla seçimleri kazandı. Şimdi o günden bugüne değişen durumu biraz ele almak lazım. 2019 Mart seçimlerinde DEM Partisi, o gün HDP, İstanbul'da kendi seçmenlerini İmamoğlu'na oy vermeye ikna etmeye çalışıyordu. Yani DEM Partisi'nin, HDP'nin o dönem çağrılarına rağmen İstanbul'da seçmenler İmamoğlu'na oy vermek konusunda çok arzulu değillerdi. Ancak günler yaklaştıkça, sahadaki durum değiştikçe, Cumhur İttifakı'nın söylemi, milliyetçi söylemi, güvenlikçi söylemi sahaya yansıdıkça İmamoğlu'na yöneliş arttı. Şimdi bugün dönüp baktığımız zaman, 2024-31 Mart seçimlerine dönüp baktığımız zaman DEM Partisi adayını çıkarmış görünüyor. Ama DEM Partisi'nin aday çıkarma kararına rağmen İmamoğlu'nun bugün yaklaşık olarak DEM Parti'ye 14 Mayıs seçimlerinde oy vermiş seçmenlerin %50'sinden fazlasının oyunu aldığı görünüyor. Bu önemli bir rakam. Tabii bunun altında yatan sebepler ne diye soracak olursanız, birincisi Başak Demirtaş'ın aday gösterilme işi. Başak Demirtaş aday gösterilseydi bugün DEM Parti'nin aldığı oyun üstünde bir oy da seyredecekti. İkinci mesele de 19 ilçede kent uzlaşısının da ittifak edilmiş olması. Yani DEM Partili seçmenler İstanbul'un 19 ilçesinde, ki bu 19 ilçe DEM Partisi'nin güçlü olduğu ilçeler, aday DEM Partisi'nin bu ilçelerde aday çıkarmayışı büyük şehirde de İmamoğlu'na oy vermeyi kolaylaştıran bir etken. Yani o sebeple adayın kim olduğu da önemli. Adayın kim olduğu da önemli.
Araya girerek Meral Danış'ın şu cümlesini hatırlatayım yine dünkü yayından. Aday çıkarılmayan ilçeler için açıklaması şu olmuştu. Biraz da gücü bölmeme, büyük şehire yoğunlaşma için bütün ilçelerde aday çıkarmadıklarını söylemişti. Diyerek sunmuş olayım, devam edin lütfen.
Bunu bir polemik meselesi haline getirmem ama buralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına yönelineceği ve buraların kritik ilçeler olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bu ilçelerde DEM Partili seçmenler Cumhuriyet Halk Partili adaylara yönelecekler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu ilçelerde AK Parti ile başa baş bir yarış içerisinde genel olarak. Buralarda DEM Partisi'nin aday çıkarmayışı tabii ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe belediye sayılarının artırmasına sebebiyet verecek. Kent uzlaşısı denilen şey de büyük oranda buydu. Yani Esenyurt'ta DEM Partisi'nin aday çıkarmayışı veyahut başka ilçelerde aday çıkarmayışı biraz bununla alakalı zaten, yani takdir edersiniz.
Gündemde olan bir mesele daha var, hem medya ayağı var ama önceki seçimlerde de benzer şeylere rastlanan bir yöntemde yine İstanbul'da karşımıza çıktı, sosyal medyaya ve haberlere yansıdı. Beyoğlu tarla başında Kürt seçmenlere yönelik CHP'ye hedef alan isimsiz bildiriler dağıtıldı, evet. Görüldü. Burcu Köksal'ın sözlerine atıfta bulunan bu bildirilerde, ekranımızda da göreceksiniz birazdan, belediye kapılarını Kürtlere kapatan Burcu Köksal yüzünden hiçbir, evet, şerefli Kürt CHP'nin bu faşist zihniyetine oy vermeyecek diye yazıldı. Ben müsaadenizle kısaca seyircilerimize Burcu Köksal'ın ne dediğini hatırlatayım. Çok gündem oldu ama geçtiğimiz hafta Afyon'daki konuşmasında Burcu Köksal, CHP Grup Başkan Vekili, Afyon Karahisar Belediye Başkan Adayı olarak konuştuğunda, seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak dedi. Özgür Özel dil sürçmesi diye toparlamaya çalışması da İmamoğlu'nun çıkışı sert oldu. Her siyasi görüşten insana hizmet ettiğini vurguladı İmamoğlu ve ya kendine başka bir iş bulacak ya da parti bulacak dedi. Burada hem bu isimsiz bildirileri size soracağım, hem de İmamoğlu'nun sert çıkışında kendisine oy verme niyetindeki DEM Parti seçmenini tutma niyeti var mı diye de soracağım. İki soruyu birden yöneltmiş olayım size.
Şöyle söyleyeyim, yani Burcu Köksal'ın bu açıklaması aslında Afyon'dan ziyade takdir edersiniz İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, işte İzmir'de, yani kritik illerde ve Kürt seçmenlerin güç yoğun olduğu illerde daha çok yansımaları olacak şeylerdi, açıklamalardı. Ve aslında bunu bir sabotaj girişimi olarak okuyabiliriz. Yani özellikle İstanbul seçimleri üzerinden okuduğumuz zaman aslında bir sabotaj gibi algılandı bu durum. Burcu Köksal'ın bu açıklamaları. Ama bununla beraber İmamoğlu'nun yaptığı sert çıkış, üst perdeden yaptığı bu çıkış aslında İmamoğlu'nun bu krizden başarıyla çıkmasına sebebiyet verdi. Yani İmamoğlu başlarda kendisine bir sabotaj olarak okunabilecek bu çıkışı, Burcu Köksal'ın bu açıklamalarını savuşturmayı başardı ve bu krizden güçlenerek çıktı diyebilirim. Yani Burcu Köksal'ın bu açıklamaları yaptığı güne nazaran İmamoğlu'nun Kürt seçmenlerden oy alma ihtimalinin daha güçlü olduğunu ifade edebilirim.
Benzer yöntemler daha önceki seçimlerde de uygulandı dedik. Hem benzer isimsiz afişler, bildiriler dağıtıldığını da hatırlıyoruz 2019 seçimleri öncesinde de. Geçtiğimiz seneki CHP'nin gündemini sonradan çok oluşturan montaj video hikayesi var. Bir de yine bu medya ayağıyla ilişkilendirilebilecek yine 2019'daki İstanbul seçimlerinden önce Öcalan'ın kardeşinin TRT'ye çıkarılması, mektubunun okunması gibi bazı şeyler de muhalefetin hafızasında diri. Bundan sonraki süreçte seçimlere 17 gün kaldı dedik. İktidarın DEM Parti seçmenini CHP'nin adaylarına oy vermekten uzak tutmak için yeni hamleleri olacak diyebilir miyiz?
Ya muhakkak yeni hamleler olacak ama yani büyük bir makro siyasal gündem yok ortada ve bu makro siyasal gündem etrafında en azından DEM Partili seçmenlerin AK Parti karşıtlığını törpüleyebilecek bir durum yok. Bakın Murat Kurum bile geçen haftalarda artık Kandil İttifakı gibi ifadeler kullanmaya başladı. Bunun dışında Kurum dönüp baktığımız zaman bir aday olarak sadece Kürt seçmenleri değil, genel anlamda başka gruptaki başka seçmen gruplarını heyecanlandırabilen bir aday değil. O sebeple imkanları çok kısıtlı. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya indikten sonra kendi seçmen grubunu konsolide ederek farkı kapatmaya çalışacak ve öne geçmeye arzusunda olacaktır. Ama bugünden dönüp baktığımız zaman hakikaten Kurumun işi zor. AK Parti'nin İstanbul'da işi zor. Çünkü aday beklenen performansın altında. İkincisi DEM Parti'nin oy kazanma motivasyonu önceki seçimlerdeki kadar güçlü değil. Diğer mesele ise İmamoğlu ile Kürt seçmenler arasında önceki dönemlerden kalma bir güven ilişkisi var. Ve bu güven ilişkisinin de zedelenmesi zor görünüyor.
Seyircilerimizin bir sorusu var, size onu hatırlatayım. Bir yandan YouTube chat'teki yorumları okumaya çalışıyoruz. Düzenli izleyicilerimizden Doğan Özkan size sormamızı istemiş. Demirtaş'la ilgili bir gündem olmuştu dün. Hapishanede kendisinin arama dayatıldığı görüşlere çıkarken kameraların göreceği yerde ayakkabısını çıkarıp arama yapılması yönde bir dayatma nedeniyle Demirtaş'ın bütün görüşlere çıkmayı reddettiğini paylaşmıştı avukatları. Adalet Bakanlığı'yla görüşüldü ve bugün bu uygulamadan vazgeçildiği de duyuruldu. Neden bundan vazgeçildi diye soruyor Doğan Özkan.
Yani bence neden bundan vazgeçildi değil, neden böyle bir durum oldu diye soru sormak daha doğru olabilir. Yani bu zaten rutin bir mesele değil. Yani rutin bir uygulama var ve sonrasında bundan vazgeçiliyor bir jestmiş gibi değil. Aksine bu seçim döneminde Demirtaş'a dönük böyle bir uygulamanın olması kafa karıştırıcı bir şey. Hele ki Demirtaş bu seçim döneminde aktif bir kampanyayla ortada yokken bu böyle bir uygulamaya gitmek DEM Partili seçmenlerde kararsız Kürt seçmenlerde sadece bir iktidar karşıtlığını tahkim eder ve güçlendirir. Bu geri adımında biraz bununla alakalı olduğu kanaatindeyim. Tabii ki yine kamuoyuna yansıyan güçlü tepkiler de bu geri adımın atılmasına sebebiyet vermiştir. Ama niye böyle bir yani bundan niye geri adım atıldı, bu seçimle mi alakalı diye soracak olursanız değil. Bence bu adımın atılmış olması çok şaşırtıcı. Yani seçimden hemen önce böyle bir şeyin yapılmış olması. Hele ki Demirtaş bu seçim döneminde önceki seçim ve referandumlara nazaran sessizken böyle bir durumun gelişmiş olması oldukça şaşırtıcı diyebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz size Roji Giresun. İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın umudu DEM Parti mi diye konuştuk. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa size veda edeceğim.
Teşekkürler, dilerim iyi yayınlar.
Çok sağ olun. Başka yayınlarda yine Roji Giresun'u ağırlamaya devam edeceğiz. Bu haberlerimiz sahada demiştik. Ankara'ya geliyoruz şimdi. Miting programına bir günlük ara veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün 14'te CHP Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Seçim kampanyasını değerlendirmek üzere toplandıklarını biliyoruz. Toplantının ardından da parti sözcüsü Deniz Yücel bir açıklama yapacak. Cansu Timur şu an genel merkezde. Bize öğrendiği bilgiler var mı? Toplantının gündemi nedir? Onları aktaracak. Cansu Timur, hoş geldin. Cansu bizi duyabiliyor mu? Mikrofonu kapalı olabilir.
Merhaba Özgecan, iyi yayınlar. Şimdi sesim geliyordur diye düşünüyorum.
Duyuyoruz Cansu. Senden toplantıyı dinleyelim.
Evet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir haftadan daha fazla süredir seçim çalışmaları için çeşitli illerdeydi. O çalışmalara ara verdi. Bugün Ankara'da genel merkezde kurmaylarıyla bir araya geldi. Saat 14'te başladı o toplantı. Kampanya, seçim süreci, sürecin önce yeni başlayan o kampanya sürecinin öncesindeki çalışmalar ve nasıl ilerlediğine ilişkin değerlendirme yapılacak. Özgür Özel'in önümüzdeki haftalardaki programı da belli oldu. Yarın Özgür Özel'in durağı Eskişehir, Isparta ve Burdur olacak. Cumartesi günü Antalya ve İstanbul'da olacak. Pazar günü ise Adana'da olacak Özgür Özel. Merkez Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Özgür Özel'in miting programını ele alacak. Özel'in gelecek haftalarda Karadeniz'e gideceğini öğrendik. Kurmaylarla konuştuğumuzda Sinop, Artvin arasında pek çok ili Özgür Özel ziyaret edecek, pek çok noktaya gidecek değerlendirmesinde bulundular. Bunun yanı sıra deprem bölgesine gitmeyeceği de merak ediliyor. Deprem bölgesinde Özgür Özel'in gitmesi beklenen yerlerden, ancak henüz netleşmiş, tarihler netleşmiş değil, planlanmış değil. O da bu toplantının konularından biri olacak. Şüphesiz anketlerde bugün masada olacak. CHP'li yetkililer 11 büyük şehrin, CHP yönetimindeki 11 büyük şehrin yeniden kazanılacağını ifade ediyorlar. Bunun yanı sıra Bursa, Manisa ve Balıkesir'in de eklenebileceğiniz söylemlerinde sıkça dile getiriyorlar. Bugün de konuştuğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacının kıyılardan iç bölgelere girmek olduğunu ifade ettiler. Bu kapsamda da anketleri bugün değerlendireceklerini, kritik yerlerde, zor durumda olunan yerlere önümüzdeki günlerde ona uygun bir biçimde çalışma uygulanacağını, milletvekillerine, parti meclis üyelerine gerekirse sahada bulunma talimatlarını arttıracaklar, parti örgütlerine talimatlarını arttıracaklar. Özgür Özel'in oraya gitmesi gitmemesi konuları ele alınacak. Seçim gündeminden önce Can Atalay için bir anayasaya saygı mitingi yapmak istemişti Cumhuriyet Halk Partisi, hatırlarsınız. Pençekilit Operasyonu bölgesinde askerlerin şehit olmasının ardından ertelenmişti miting. Çokça da soruldu miting neden ertelendi diye. Biz de bugün Cumhuriyet Halk Partili yetkililere mitingin ne zaman yapılacağını, gündemlerinde olup olmadığını sorduk. Kurmaylar yerel seçimden sonra gündeme gelecektir dediler. Şu anda yerel seçim gündemi olduğunu hatırlattılar ve Türkiye yerel seçimden sonra hızlıca genel gündemine dönecek. Bu başlıklar da bizim gündemimizde olacak dediler. Ancak şu an için henüz bir planlama olmadığını ifade edelim. Şu anda daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim odaklı çalışmaya devam ettiğini ifade edelim. Sandık görevlileriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İki ayrı kontrol Cumhuriyet Halk Partisi'nin sisteminden tamamlandı. seçimin olacağı güne kadar bu kontrollerde sürecek diyebiliriz. Dün Meral Danış Beştaş'ın Habertürk yayınında Kürt seçmenin Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği iddialarına yönelik sözlerini hatırlattı Cumhuriyet Halk Partili yetkililere. Herhangi bir oy kayışı gözlemlemedim demişti Meral Danış Beştaş. Burada Cumhuriyet Halk Partili yetkililer şunu söylüyor: seçmeni kalın çizgilerle ayırmamız mümkün değil. Eğer bir adaya inanırsa, güvenirse oy verir. Partilerin kemik seçmen kitleleri var elbette. Ancak bu seçim sonuçlarını etkileyecek o düzeyde değil diyorlar. Eğer her seçimde kemik kitleler olsaydı, o zaman seçime girmeye, sandık koymaya gerek olmazdı diyorlar. Herkes kendi partisine oy verseydi, herkes kendi seçmenini sabit bir biçimde tutabilseydi. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul'da kazanabileceğine Cumhuriyet Halk Partisi inanıyor. Merkez Yönetim Kurulu'nun toplantısı şu anda devam ediyor. Toplantının ardından parti sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulunacak. Yücel'in CHP il başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleriyle ilgili de konulara değinmesi bekleniyor. Ayrıca yerel seçim gündemine değinmesi bekleniyor. Biz de Deniz Yücel'in açıklamalarını izleyenlere aktarmaya devam edeceğiz. Benim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünden aktarabileceklerim bunlar diyebilirim.
Teşekkür ederiz Cansu Timur. İlerleyen saatlerde hem Deniz Yücel'in açıklamasından detayları hem de Cansu Timur'un toplantının ardından yazacağı haberi Medyascope sitesinden ve sosyal medya kanallarımızdan da takip edebilirsiniz. Berfin Bayır hattımızda bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden adayı Mansur Yavaş Batıkent'te emekli lokali açılışına katıldı. Bu saatlerde başlaması bekleniyordu. Berfin Bayır hattımızdaysa ona soralım, Mansur Yavaş geldi mi? Program başladı mı? Berfin bizi duyabiliyor mu? Sanırım bağlantımızda bir sorun var. Berfin'in hatta olduğunu görmüştüm ama bir kısa ara verelim. Biz sorunu gidermeye... Berfin şu an bizi duyabiliyor musun? Ekranını çevirebiliyor musun Berfin? Şu an seni yan görüyorum.
Öyle yapayım. Merhaba, iyi yayınlar. Şu an emekli lokali açılışındayız. Dün de Mansur Yavaş Ekmek Tuttu Aile Yaşam Merkezi'ne açılışını yapmıştı. Bugün de emekli lokali için Batıkent'te açılış düzenlediler. Ancak daha henüz Mansur Yavaş buraya katılmadı. Onun çıkmasını bekliyor sahneye emekliler ve yerel halk. Onun dışında daha önce buraya vardığımız için emeklilerle konuştuk birazcık ve emeklilerin bakış açısını öğrenmeye çalıştık. Maaşların, yapılan zamların yeterli olup olmadığını, bu yapılan zamlara yani bir zam bekleyip beklemediklerini ve genel olarak bayram ikramiyesi yakın zamanda resmi gazetede yayınlanmıştı. Bununla ilgili görüşlerinin neler olduğunu sorduk ve şu cevapları aldık. Hemen aktarayım. Bu maaş seyyan enzamların yapılmayacağına inanıyor. Çünkü hazinede para kalmadığını düşünüyorlar. Ayrıca seçimlerde böyle bir şey yapılsa dahi bunun bir işe yaramayacağını söyleyen bir emeklimiz de vardı. Onun dışında seyyan enzam dışında bayram ikramiyesinin yetersiz olduğu, en azından 5.000 lira ve 7.500 lira arasında bir zamın yapılması gerektiğini iyileştirme amacıyla ya da seyyan enzamda 10.000 lira 15.000 lira arasında bir zamın yapılması gerektiğini, şu an mevcut olan emekli maaşlarının en azından asgari ücret seviyesinde ya da 25.000 liraya kadar artırılması gerektiğini, çünkü yaşam giderlerinin çok fazla olduğunu, geçinemediklerini söylediler. Onun dışında söyleyebileceğim şu, Mansur Yavaş'a oy veren emekliler burada çok fazla, onu desteklediklerini söylüyorlar ve yaptığı icraatlerin de gayet yerinde olduğunu belirttiler. Emekli maaşlı, emekliler için Mansur Yavaş'ın bir yardımı vardı. Bundan yararlanıp yararlanmadıklarını da sorduk kendilerine. Çoğu bu yardımdan yararlanmadığını, sadece daha zor durumda olan emeklilerin bu yardımları alabilmeleri için kendilerinin başvurmadığını söyleyenler oldu. Mansur Yavaş'ın icraatlerini ve vaatlerini yeterli buldukları için oy vereceğini söyledi buradaki konuştuğumuz emekliler. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Turgut Altınok adaylık sürecinde yaptığı propagandalarda Mansur Yavaş'ın daha önceden 1000 lira yardım verdiği emekli yardımlarını kendisi 5000 lira yapacağını söylemişti. Bunun üzerine Mansur Yavaş alanlarda bu sefer şunları söylemeye başlamıştı. Benim yaptığım icraatların benzerini yapmaya çalışıyorsa o zaman ne farkı var? Anlamına gelen bir takım cümleler kurmuştu. Ayrıca Mansur Yavaş'ın verdiği zammın, pardon özür dilerim, Mansur Yavaş'ın verdiği yardımın biraz daha yüksek mevlada olması gerektiğini söyleyen Altınok, Mansur Yavaş'ın verdiği yardımları yeterli olmadığını söylemişti. Bunun üzerine Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiğini belirtmişti Altınok'un. Bu tartışmaları da hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Benim aktaracaklarım bu kadar.
Berfin Bayır'a teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş henüz gelmemiş ama Berfin Bayır takip etmeye devam edecek. Ona dair detayları da yine Medyascop sayfasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Kapatmadan bir hatırlatma yine yapayım. Her destek Medyascop'un büyümesine ve daha kaliteli içerikler üretmesine yardımcı olacak. Az ya da çok demeden yaptığınız her destek bizi daha ileriye taşıyacak. Bu nedenle Medyascop'u izlerken, Medyascop videolarını izlerken süper teşekkür butonuna tıklayarak desteğinizi bizlere tekrar gösterebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izleyen seyircilerimize, izleyicilerimize. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Başka yayınlarda görüşmek üzere.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.